Uzman Coin YouTube kanalından herkese merhabalar. Bitcoin ve Ötesi podcast ile yine sizlerle birlikteyiz. Tabii YouTube kanalı dedim ama bu podcast'in Spotify'da da yine yayınlanacağını sizlere söyleyelim. Tabii yine önemli bir konukla ve birçok gerçekten tartışacağımız konularla sizlerle birlikteyiz. Bugün BlockEarner Türkiye Operasyon Müdürü Emrah Karadere ile birlikte olacağız. Kendisiyle tabii dediğim gibi çok fazla konuşacağımız konu var. Muhtemelen konu konuyu açacak, unutacaklarımız olacak, sığdıramadıklarımız olacak ama sizlerin kafasındaki bütün soru işaretlerini burada gidermeye çalışacağız. Hem sektörle ilgili hem tabii ki BlockEarner ile ilgili. Emrah Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hakan, merhabalar.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
İyidir, teşekkürler. Tabii çok karmaşık zamanlardan kripto dünyası geçiyor.
Doğru.
Yani SEC davaları, düşen fiyatlar,
Evet.
geçen sene Terra Luna çöküşleri, FTX iflasları anlat anlat bitmiyor.
Doğru.
Gerçekten ilginç bir ayı sezonu geçirdik ama bunların hepsini konuşacağız tabii. Ben sizin fikirlerinizi merak ediyorum ama ilk olarak BlockEarner ile başlayalım istiyorsanız. Dediğim gibi Terra Luna çöktü. Kurucusu Karadağ'da hapiste, bir işte oradan kefaletle serbest bırakıldı ama orada kalmaya devam edecek. FTX deseniz Sam Bankman-Fried, o da bir türlü hapise girmedi ama işte bir ev hapsinde gibi. Yani kripto dünyasının merkezi platformlarla ilgili gerçekten sorun yaşadığı bir iki seneyi geride bıraktık.
Evet.
Şimdi ben hemen şunu soracağım. Türkiye'de tabii iki tane büyük, başından beri hizmet veren iki büyük kripto
Evet.
borsası da var. BlockEarner olarak hem bu biraz önce bahsettiğim olaylar ve bu iki büyük kripto borsasını düşündüğümüz zaman siz kullanıcılarınıza ne vaat ediyorsunuz? Şirketle ilgili neler söylemek istersiniz?
Çok teşekkür ediyorum Hakan soru için. Herkese merhabalar öncelikle. Bizim BlockEarner olarak aslında kendimizi konumlandırdığımız farklı bir pozisyonlama var diyeyim. Biz sadece bir aslında kripto borsası olup kripto borsası özelinde hizmet verme gayemiz yok. Biz birazcık daha kendimizi blockchain tabanlı aslında bir fintech platformu, daha kapsayıcı, bütünleyici bir fintech platformu olarak konumlamaya çalışıyoruz. Tabii bu ne demek? Kripto borsası değiliz diyorum ama tabii ki yine ana işlerimizden bir tanesi platformumuzda listelemiş olduğumuz bazı tokenlar vasıtasıyla kripto alsat hizmeti zaten veriyoruz kullanıcılarımıza. Ancak bizim platformumuz sadece bir alsat platformunun yanında farklı ürünler, farklı servisler de verdiği için aslında bakarsanız mesela işte çok böyle trading anlamında işte day traderlar ya da işte anlık traderların kullandığı leverage sistemler, leverage alsat gibi sistemler bizim platformumuzda yok. Biz daha ziyade aslında son kullanıcı ve bu sektöre belki birazcık daha yeni adapte olmaya çalışan, yeni girmeye çalışan, aslında belki hani etrafından sürekli kripto sektörünü duyan, blockchain'i duyan ama tam olarak da ben burada ne yapacağım, nasıl işlem yapabilirim diyen bir kitleye de hitap etmeye çalışıyoruz. O yüzden bizim ürünlerimiz daha sade, kullanılabilir, basit ürünler, kolay ürünler sunmaya çalışıyoruz kullanıcılarımıza. Örneğin işte kripto alsat dedik mesela. Kripto alsatta spot trading imkanı sağlıyoruz. Tamamen hani al sat ve tut şeklinde ilerleyebilecekleri bir kripto alsat şeyimiz var, ürünümüz var. Bunun yanında bizim yine DeFi ürünümüz var platformumuzda. DeFi biliyorsunuz merkeziyetsiz finans platformları hani bu sektörün yine olmazsa olmaz ve son dönemde aslında
Tabii.
son boğa dönemini de tetikleyen aslında bakarsanız hani ekosistem. Ve DeFi platformlarında bugün baktığınızda pek çok aslında ürün ve hizmet alabiliyor kullanıcılar. Biz merkeziyetsiz finans platformlarına erişim sağlıyoruz. Yine dediğim gibi biraz daha böyle kolaylaştırmaya ve her gün kullanıcısının aslında platforma girip kayıt olup bu ürünlerden faydalanabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bir nevi adaptör olmaya çalışıyoruz. Bir köprü olmaya
Evet.
çalışıyoruz geleneksel finansla, merkeziyetsiz finans ve işte yeni finans arasında. Burada mesela DeFi platformlarında şu an ne yapabiliyorsunuz? Yine bizim platformumuz üzerinden aslında bakarsanız hani Bitcoin, Ethereum gibi temel majör varlıkları alıp hatta USDC gibi yine işte birebir dolar endeksli olan stabil coinleri
Evet.
satın alıp bir yandan da DeFi vermiş olduğumuz DeFi erişimiyle pasif gelir elde edebiliyorsunuz. Ve bunu çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani bugün DeFi platformları aslında bireysel kullanıcıların hizmetine açık. Yani herkes aslında girip bir işte cüzdan oluşturup cüzdan bağlayıp bu sistemlerden, bu platformlardan yararlanabiliyor. Ama ne var? İşte bireysel bir kullanıcı kendi imkanlarıyla bundan yararlanmak istediği zaman 7-8 tane adımdan geçmek zorunda. İşte önce bir kripto borsasına para gönderecek, işte varlık alacak, cüzdan oluşturacak, parayı oraya atacak, DeFi platformuna bağlayacak vesaire vesaire. Hem 7-8 tane adım var, hem de teknik bilgisi olmayan ya da işte biraz böyle bu işlere yeni girmiş birisinin kolaylıkla kaybolabileceği, hatta işte varlık kaybı yaşayabileceği de bir
işlem ücretleri
ortam.
Var. O kafa karıştırır.
İkinci söyleyeceğim şey tam olarak oydu. Dediğiniz gibi bu 5-6 tane adımın her birinde aslında işlem ücretleri, gas fee'ler vesaire ödenmesi gerekiyor. Biz ise hani bizim platformumuz aracılığıyla AB ve Compound platformlarına, bunlar merkeziyetsiz finans dünyasındaki aslında en böyle majör platformlar. Buralara sadece birkaç adımla ve sadece tek bir işlemin aslında komisyon ücretini ödeyerek erişebilmelerini ve buralarda yatırım yapmalarını sağlıyoruz kullanıcılarımızın. Dolayısıyla kripto alsat ürünümüz var. Yine dediğim gibi kolay, hani basit bir kullanımı var. Çok daha böyle kullanıcı odaklı, kullanıcı dostu kullanımlar. Neyi ne zaman yaptı, nasıl yaptı, neyi aldı sattı çok net bir şekilde görebileceği ve takip edebileceği bir platform var. DeFi platformlarına erişimimiz var dediğim gibi. Ve bence bu aslında farklı bir ürün gibi değil ama biz pozisyonlama olarak farklı konumluyoruz. Altın ve dövizi aslında dijital yollarla satın alabiliyor insanlar. Yani bu zaten pek çok hani borsada ya da farklı yerlerde de olan bir şey ama biz birazcık daha bunu böyle türev ürün gibi daha böyle parlatıp insanlara aslında anlatmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir döviz ve altın yatırımcısı var. Aslında hani bu geleneksel bir yatırım aracı ama şu an biliyorsunuz işte stabil coinlerle USDT, Tether gibi işte USDC gibi ya da PAXG gibi direkt olarak altın ve dövizin aslında tokenize edilmiş, kripto edilmiş halleri var. Ve insanlar bunu bilmediği için ya da daha böyle tam kavrayamadığı için aslında burada bir yatırım imkanı varken bunu görmeyip geleneksel yollara gidebiliyorlar. Ama geleneksel yollara gittiğimiz zaman ne oluyor? Yine aslında az önce saymış olduğum avantajlar ve dezavantajlar ortaya çıkıyor. İşte bugün bankalara gidip işte altın ya da döviz alıp satmaya kalktığınız zaman ciddi makas ücretleri var. İnanılmaz böyle bir işte hani pazarda, kapalı çarşıda farklı işte bankalarda farklı kurlar var vesaire. Kripto dünyasına geldiğinizde, blockchain dünyasına geldiğinizde aslında bunlar ortadan kalkıyor. Al satla alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Aynı fiyata alıp satabiliyorsunuz. Ondan sonra hani saklama ücretleri vesaire gibi şeyler vermiyorsunuz. Dolayısıyla döviz ve altın yatırımcısı için de yani geleneksel ama ben kripto yatırımı yapmayayım deyip bundan korkan, endişe eden insanlar bile aslında blockchain teknolojisinin nimetleriyle kripto dünyasında geleneksel yatırım araçlarına yatırım yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz bunu da böyle farklı bir ürün gibi, türev bir ürün gibi aslında konumlandırıp birazcık da buraya doğru insanların ilgisini çekmek. Belki de o geleneksel bildikleri, aşina oldukları yatırım araçlarıyla bu dünyaya girip sonrasında platformun içerisindeki diğer ürünlerle de "Aa, burada bakın farklı ürünler de varmış ya da farklı bana fayda sağlayabilecek şeyler de varmış" diyerek oradaki diğer ürünlere de işte DeFi gibi ya da kripto alsat gibi, yarın öbür gün NFT belki alsat gibi farklı ürünler üzerinden aslına bakarsanız bu dünyanın nimetlerinden daha fazla faydalanabilecekler. Diğer sorunuz aslında hani bu birazcık böyle biz neler yapıyoruz, hani nasıl aslında ürünler veriyoruz gibi bir şey oldu, cevap oldu. Hani farkınız nedir ya da insanlar nasıl güvenir vesaire gibi hani bir soru var, temel soru. Bu noktada da yani şu an aslında merkezi borsaların hepsinde temelde bir güven problemi var. Çünkü aslında burada şeyi de ikiye ayırmak lazım. Hani bazen bu merkezi borsalarda işte hani FTX krizi vesaire gibi diğer büyük yaşadığımız fadlarda hani acaba bu teknoloji çöp mü? Bu teknoloji acaba bir yere gitmez mi? Tabii. Hani bir sıkıntı olur mu diye insanlar aslında daha böyle teknoloji odaklı bakıyorlar ve sektör odaklı bakıyorlar. Aslında insanın insana yaptığını kimse kimseye yapmıyor gibi bir durum söz konusu burada. Burada hani çöken ne blockchain teknolojisi ne işte kripto varlıklar. Tabii ki hani işte düzgün token'a yatırım yapmadığınız zaman o ayrı bir şey. Yine proje bazlı çökmeler işte ortadan, piyasadan silinme gibi durumlar oluyor. Ama yaşadığımız büyük bu borsa batışları vesaire aslında hani bir şirket yönetimi, kötü yönetilen bir şirket. Sonunda işte uyulmayan bazı kurallar, net olmayan da tabii kurallar var, net olmayan regülasyonlar da var. Uyulmayan kurallar, iyi yönetilmeyen kullanıcı varlıkları ve günün sonunda aslında oradaki bir yönetimin almış olduğu yanlış kararlar, hatalı kararlar neticesinde işte batan borsalar vesaire. Dolayısıyla burada teknoloji hani taş gibi duruyor. DeFi platformlarına hiçbir şey olmuyor yıllardır. Ve işte hani işini iyi yapan firmalar, sizin de az önce söylediğiniz gibi Türkiye'de de majör firmalarımız var. Bugün ulusalda da uluslararası arenada da çok majör firmalar var. İşini doğru yapan, düzgün yapanlar aslında survive etmeye devam ediyor, yaşamaya devam ediyor. Biz de burada aslında işimizi düzgün yapmaya odaklı bir firmayız. Ve bizim de hani en başından beri aslında hep şey yaptığımız, savunduğumuz konulardan bir tanesi de benim kişisel olarak da öyle. Regülasyonların vesairenin aslında Türkiye'de de hani keşke bir an evvel şekillense, gelse ve biz de hani herkes de aslında bu regülasyonlara, kurallara uysa, çürük elmalar elense sektörden tabiri caizse ve aslında daha böyle güvenli, insanların da yatırım yaparken güven duyduğu bir ortam oluşsa noktasındayız. Bizim şirketimiz de aslında regülasyonlardan çok uzakta bir şeyde değiliz, noktada değiliz. Block Earner Avustralya tabanlı. Avustralya'da ilk aslında operasyonumuz kurulan bir şirket. Biz geçtiğimiz yılın sonundan itibaren Türkiye operasyonlarımızı başlattık. Avustralya'da aslında Türkiye'den farklı olarak lisans konuları var. Orada hani kripto hizmet verebilme ile alakalı alınması gereken bir lisans var. Ki bizim şirketimiz Block Earner Avustralya tarafında bunu almış durumda. Yine şu an bizim üzerinde uğraştığımız bir kredi ürünü var. Aslında kripto teminatlı kredi ürünü var. Bunun da bir lisans konusu var yine Avustralya tarafında. Bu işi yapmak için de yine lisans almanız gerekiyor. Ve orada gerçekten belli kurallar, kaideler ve lisanslar olduğu için bizim zaten o taraftaki operasyonumuz bu işlerin çok içinde. Ve bir şekilde o regülasyona tabi olmak durumunda kaldığımız ve orada neler olduğunu da bildiğimiz bir aslında şeydeyiz, pozisyondayız. Dolayısıyla hani regülasyon ve işte güven unsuru noktasında biz işin şey tarafındayız. Hani güven duysun insanlar, safe'te duralım. Hatta eğer mümkünse birileri hani otoriteler bizi regüle etsin. Bunun kuralları, kaideleri olsun. Biz de bunlara uyalım. Uyumak evet. için de elimizden gelen bütün her şeyi yapalım. İşbirliği içerisinde regülatörlerle çalışalım noktasındayız. Bir de benim geçmişimde de aslında ben fintech geçmişliyim, fintech kökenliyim. Bugüne kadar Türkiye'deki de bütün majör aslında regülatörlerle özellikle bu para piyasasında, ekonomi dünyasında işte Merkez Bankası, BDDK, SPK gibi hemen hemen bütün majör regülatörlerle de çalıştım bugüne kadar çok yakın bir şekilde. Aşağı yukarı aslında ne olması gerektiğini, buraya yarın öbür gün bir kural, kaide, lisans geldiğinde neler yapılması gerektiğini de bilen bir ekibiz. Öyle bir tecrübemiz de var. Dolayısıyla kendimizi biz aslında şu an herhangi bir regülasyon ya da lisans olmasa da olursa neler olur, neler yapmamız gerekire göre hazırlıyoruz diyebilirim. Çünkü bunun 3 aşağı 5 yukarı dediğim gibi çerçevesi aslında hani kabaca belli. Ama detaylar tabii konuşulması gerekiyor. Bir de benim bugüne kadar gördüğüm aslında regülasyon ve lisans konusunda da şu çok önemli. Kullanıcıyı merkeze koyduğunuz zaman ve kullanıcının zarar görmeyeceği bir platform yarattığınız zaman bu kullanıcı deneyimi açısından da işte kullanıcının ne bileyim hatalı yanlış bir işlem yapmasını engelleyecek şekilde ona doğru noktalarda doğru uyarıları veya yönlendirmeleri yapacak şekilde bir platform oluşturduğunuzda aslında çok kabaca regülasyonla da lisanslamayla da hani otoritelerle de çok büyük problem yaşamıyorsunuz. Çünkü bir lisans ya da regülasyon niye var? Adı üstte regülasyon, düzenleme. Düzenleme neden geliyor? Aslında son kullanıcıyı korumak için bir şekilde. Yani buradan herhangi bir şekilde kimse zarar görmesin diye. Ve tabii ki bu işe girişen şirketlerin de belli yeterlilikleri veya belli işte vasıflarının uygun olduğunu da denetlemek için aslında bakarsanız. Dolayısıyla bu konjonktürde, bu perspektifte baktığımızda kullanıcı eğer odaktaysa, siz kullanıcı zaten zarar görmesin ve işte işlemlerini rahat kolay yapabilsin diye bir şey yapıyorsanız, kullanıcıyı odağa alarak bir platform sistem geliştiriyorsanız, bence güven unsuru da peşinden geliyor. Yarın öbür gün herhangi bir regülasyon, uyum gibi bir durum olduğunda da aslında rahat bir şekilde uyumlanabiliyorsun.
Tabii birçok konudan bahsettiniz. Siz konuşurken benim kafamdan hep sorular gelip geçiyordu. Çok geniş bir skalada konuştunuz evet. ama şimdi şuradan başlayalım. Mesela Kapalı Çarşı Buyurun. Var hemen yakın buraya. Geleneksel finans dediniz. Dediğiniz gibi zaten orada ayrı bir dolar kuru oluyor, altın Doğru. kuru oluyor, bunun Türk lirası oluyor. Ben şunu da biliyorum ki Kapalı Çarşı'da arkadaşlarım da var. Orada esnaf olan, dükkanları olan, orada bile USDT, Türk lirası, tabii. altın, yani bunun ticaretinin...
Şeye indi artık, sahaya tabii, indi yani.
Tabii sahaya indi yani, insanoğlu su gibi bir türlü kendi yolunu gerçekten bu anlamda buluyor. Oradan şuraya gelmek istiyorum. Gerçekten böyle bir Türkiye'de senelerdir bir altın kültürü var, hı hı. yatırım kültürü aslında var. Bu anlamda kripto paraları sizin gibi şirketlerin nasıl halka anlatmasını düşünüyorsunuz? Konuşurken şunu demiştiniz. İnsanlar bilmeyebilir evet. demiştiniz. Yani bilmediği bir gerçek. Çok büyük bir kalabalık bilmiyor. İşte çok da saklamaya gerek yok. Türkiye'de bir TODEX olayı yaşandı.
Yaşandı tabii.
Yani daha yeni belki çözümleniyor yavaş yavaş. Daha yeni getirildi Türkiye'ye. Yani işte dünyada FTX, Terra evet. Luna dedik, başka şeyler dedik. Yani bunlar gerçekten yaşanıyor ve insanlar artık korkuyorlar hı hı. belli anlamda. Bu güveni sizce adaptasyon sürecini bu zamanla nasıl anlatabiliriz? Aslında ben sizin için sordum ama biz de işin medya tarafı olarak evet. biz de varız bu işin içinde. Doğru. Sizce biz nasıl anlatmalıyız kripto sektörü olarak halka bu işi?
Aslında çok güzel bir perspektif. Çünkü biz zaten hani bu sektörde bir şekilde bu sektörün burada devamlılığını sağlamak istiyorsak, hatta büyümesini istiyorsak aslında evet. bu sektörün içinde olan dediğiniz gibi medya tarafı olsun, bizler olsun, hepimiz bu sektöre aslında emek veren ve buranın büyümesini Tabii. isteyen ve bu teknolojiyi de aslında inanan kişiler olarak belki bunun birer elçisi olmak durumundayız. Çünkü dediğiniz Tabii. gibi yani bilen var, bilmeyen var. bilen de kötüsüyle biliyor aslında. Hani insanların aklında da hep şey kalıyor böyle. Aa öyle bir şey vardı, bak paraları aldılar kaçta, işte borsa battı, işte kimse parasını alamadı vesaire gibi.
Yani çok affedersiniz, yani şöyle de bir şey var. Geçtiğimiz gün bir arkadaşımla yemek yerken sohbet ediyor. Kripto paralara uzak. Bana şunu dedi ve hani yabancı dil bilen, ticaret yapan, yani işi de o olan biri. Şey dedi mesela bana, Bitcoin'in dedi arkasında dedi hiçbir şey yok dedi. Ben o yüzden güvenmiyorum dedi. Ve dedi benim bir arkadaşım dedi bana geçen sene 100 bin dolar olacak demişti Bitcoin. Al dedi, şimdi dedi nerelerde görüyorsun ve çok uzun zamandır fiyat düşük dedi.
Evet.
Bu yüzden güvenmiyorum dedi.
Doğru.
Yani bahsettiğiniz kişi iki tane yabancı dil biliyor. Ticaret yapıyor, yurt dışına gidiyor geliyor, yani görece hani dünyayı biraz daha iyi bilen bir insan. Ama o bile hani güvenmeme kriteri olarak arkadaşının ona 100 bin dolar fiyat vermesini ve onun olmamasını görüyor.
Doğru.
Dolayısıyla aslında seviye bu halde.
Aynen. Yani şöyle, aslında dünya genelinde de şu an mesela hani kriptoyu bilen, kriptoyla en azından tanışmış insan nüfusu oldukça sınırlı hala.
Evet.
Yani gerçekten çok küçük bir kesim aslında bakarsanız ve Türkiye'de bu aslına bakarsanız hani adaptasyon ve farkındalık konusu en azından sayısal olarak daha yüksek. Çünkü Türkiye kripto bilinirliği, kripto yatırımı, kripto adaptasyonu vesaire konusunda yapılan araştırmalarda hep ilk 3'te 4'te çıkıyor biliyorsunuz.
Evet.
Öyle bir şey de var, durum da var. Bunun tabii pek çok hani sosyokültürel sebepleri de var. Bizim birazcık burada yatırım aracı olarak görmemiz, işte insanların aslında birazcık da burayı hani bir koyayım, on alayım gibi görmesi ve aslında belki bu hevesle ve bu inançla birlikte pek çok aslında hani para kaybetmesi gibi durumlar da ortaya çıkabiliyor. Bir kere tabii bu genel bir finansal okuryazarlık konusu. Çok aslında klişe olacak belki ama hakikaten şeyi bir piyasanın dinamikleri aslında globaldeki biz mesela şu an kripto dünyasını değerlendirirken ne yapıyoruz? Globalden gelen haberlere bakıyoruz.
Tabii.
İşte Fed bir faiz kararı açıklıyor. Orası burayı etkiliyor. Şimdi bu genelde aslında bu paranın dolaşımı hikayesi. Yani para, akıllı para bir yerlerde dolaşıyor ve dönem dönem farklı farklı yerlerde dolaşıyor. O para bazen işte altına gidiyor, bazen hisse senetlerine gidiyor, bazen kripto tarafına gidiyor. Dolayısıyla aslında bakarsanız bir kere bunun bir dinamiği olduğunu ve bu paranın da, bu akıllı paranın da canlı bir şey olduğunu ve akışkan bir şey olduğunu bir anlatmak lazım. Bu tabii çok daha temel, hani kripto dışında temel bir ekonomik okuryazarlık konusu. Ama bunu bir kere bir anlatmak, o dinamiklerden bir başlamak lazım. Bunun yanında bizim kripto dünyası olarak, kripto ekosistemi olarak aslında bakarsanız kullanıcılara şimdi o kripto neymiş, ben oraya o platforma girdiğim zaman benim önüme bir sürü işte grafikler çıktı, butonlar çıktı, ben nasıl yatırım yapacağım vesaire gibi, o bir kere kullanıcının buraya angaje olmasını basitleştirmemiz lazım. Yani çok karmaşık ekranlar, çok karmaşık ürünler, çok karmaşık hikayeler koymamamız lazım önüne. Çünkü o zaman kaybolabiliyor insanlar ve temel olarak biz şu algıyla gidersek zaten o büyük kısmı kapsayamamış oluyoruz. Yani insanlar zaten iyi kötü trade etmeyi bilir. İşte bir platform koyayım önüne, işte onu hani kullanmayı bilir vesaire gibi kabulle gittiğimiz zaman aslında orada bir kayıp başlıyor.
Tabii.
Benim az önce söylediğim şey aslında tamamen bununla alakalıydı. Hani biz nasıl geleneksel yatırım araçları, altın, döviz, insanlar bunu biliyor. Önüne sadece bir dijital getiriyorum. Dijital döviz, dijital altın ve aslında bakarsanız hani tokenize kripto varlıklar bunlar.
Tabii.
Girdiği zaman bir platforma ya da bir yatırım yapmak istediği zaman çok basit bir şekilde işte 3 lira verdim, işte 5 dolar aldım, 3 lira verdim, 3 gram altın aldım gibi bir şeyi görebilirse insanlar, biz bunu gerçekten hani kullanıcı odağına alıp da bunu basit bir şekilde gösterebilirsek bir kere oradan bir başlayacak. Ondan sonrasında da aslında yine o döviz ve altınla başladığı bir sarmal gibi düşünelim. O temelde onunla başladığı aslında diğer yatırım araçlarını da göre göre, tanıya tanıya ve basit bir şekilde onun önüne sunula sunula aslında adaptasyonu artacak diye düşünüyorum.
Yaşanmışlık gerekiyor diyorsunuz.
Kesinlikle, yani bir tecrübe etme gerekiyor. Çünkü uzaktan bir şeyleri anlatarak insanları çok kolay bir şeye kullandıramıyorsunuz.
Korkutucu,
ikna edemiyorsunuz. Bir şeyleri deneyimlemesi lazım. O deneyimleyeceği şeyler de insanlara hani bir şeyleri anlatmanın, hiç bilmediği bir konsepti anlatmanın aslında temel şeyi bildiği şeylere benzeterek bir şeyleri anlatmak gibi bir konsept var. Biz aslında biraz bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bir de mesela biz yine kendi uygulamamızı da dizayn ederken bir kripto borsası ya da işte geleneksel o kripto borsalarında görmeye alıştığımız arayüzler vesaire gibi dizayn etmemeye çalışıyoruz.
Evet.
Daha ziyade bir bankacılık uygulaması. İşte girdi, bir kendi hesapları var, nakit hesabı var, bir döviz hesabı var. İşte
DeFi hesabı var.
Arka tarafta bir kripto al sat şeyi var, platformu bir hesabı var. Yani biraz daha böyle bildiği, hani aşina olduğu fintech uygulamaları, bankacılık uygulamaları gibi görsün. Zaten hani bizim uygulamamıza direkt Türk lirasıyla girip Türk lirasıyla çıkabiliyorsunuz. Bir banka üzerinden para gönderebiliyorsunuz. Banka anlaşmalarımız var. Hani direkt olarak hani bir işte illa döviziniz olsun ya da bir kripto varlığınız olsun da bir platforma gireyim diye bir dünya da yok aslında bakarsanız. Gayet basit bir şekilde Türk liranızla çok smooth geçiş yaparak hani platforma gel, kayıt ol, kullanıcı oluştur, paranı gönder ve orada bir bak yani. Hani biz bir de tutoriallar da koymaya çalışıyoruz şeyin içerisinde, uygulamanın içerisinde. Neyi nasıl yaparsın, bu ürün nedir, ne amaçlı işte buradadır vesaire diye. Hakikaten biz burada bir şey görüyoruz aslında, yani bir fırsat görüyoruz. Çünkü bizim para dediğimiz şey aslında bir böyle teknolojik evrimleşme içerisinde. Para dediğimiz şey tamamen fiziksel bir şeydi. Daha önce işte sikkelerle hayatımızdaydı. Para kağıda dönüştü. Evet, sonra işte bankalar aracılığıyla dijitalleşti. Şimdi tamamen bambaşka bir blockchain sistemi üzerinde bir dijital varlık, dijital para sistemi var. Dolayısıyla bu paranın evrimleşmesi, değişimi sürecinde de biz tam olarak o arada, o geleneksel o parayla bu dijital varlıklar arasında nasıl bir adaptasyon olabilir? Nasıl bir köprü görevi görülebilir? Biz onun peşindeyiz. Onu yapmaya çalışıyoruz ki hiç bilmeyen, mesela hani bizim şey konseptlerimiz var. Yarın öbür gün hani işte sosyal medyadan ya da işte kendi hesaplarımızdan görmeye başlayacaksınız. Altın günü konseptleri vesaire yapmak istiyoruz. Neden? Çünkü hani kullanıcı biraz daha böyle kendi bildiğine yakın görsün. Böyle sevimli gözüksün. İşte altın günü, aa bak burada altın mı varmış, hani böyle altın alınıp satılabiliyor muymuş, gönderilebiliyor muymuş vesaire gibi konular olsun ki birazcık daha aşinalık olsun burada gibi. Bir şeye doğru gitmeye çalışıyoruz, konsepte doğru gitmeye çalışıyoruz. Ve ben şeye çok inanıyorum, insanların bu teknolojiye, yani insanların derken tabii ki belli bir teknoloji takip eden ve teknolojiye çok hızlı adapte olabilen bir kesim var. O zaten kendi işini kendi görüyor. Evet. Ama asıl hane halkı, büyük kısmı oluşturan son kullanıcı dediğimiz kısım bu teknolojiye dünden bugüne hemen ayak uyduramayacak. Çok hızlı gelişen bir teknoloji var çünkü. Ve onların hemen bu ayak uyduramamasının arasında da belli adaptör platformlara ihtiyaç duyacak insanlar ki biz işte tam olarak burada hani devreye girip o adaptasyonu yapmaya çalışıyoruz. Birazcık aslında varlık sebebimiz, kendimizi konumladığımız kesim de tam senin sorduğun sorunun cevabı aslında bakarsan. Doğru. Nasıl anlatırız? Nasıl daha böyle burayı bilinir hale getiririz ve hiç bilmeyen birini bu sisteme veya işte bu ekosisteme sokarızı biz biraz kendi varlığımızla yapmaya çalışıyoruz diye aslında özetleyebilirim konuyu.
Şimdi siz tabii küresel taraftan bahsettiniz. Fed dediniz. Tabii evet. Gerçekten artık o kadar büyüdü ki kripto. Amerika'daki kongre üyeleri bile neredeyse birbirlerine giriyorlar.
Tabii.
Çoğu anlamda. Yani biz tabii o tür gelişmeleri de çoğunu canlı verdiğimiz için akşam saatleri olsun, gündüz olsun hiç fark etmiyor. Yani artık film izler gibi, dizi izler gibi o konuşmaları izliyoruz ve birbirlerine giriyorlar gerçekten. Evet. Yani inanılmaz konuşmalar geçiyor. Seviye çok düşüyor bazen.
Arkası yarın gibi olmaya başladı artık
tabii
gerçekten.
Yani şey falan diyoruz yani yayınları izlerken ha bak diyorum bu kongre üyesi bu demokrattı, bak bu cumhuriyetçiye bu takık falan diyorum. Oradan onlar kavga etmeye tabii başlıyorlar falan. Yani gerçekten iş bambaşka yöne gidiyor. Kripto bu kadar etkiledi yani doğru sektörü. Onu söylemek lazım. Sormak istediğim soru şu. O kadar büyüdü ki İşte Fed kararları başka çok fiyatları direkt etkiliyor ve bu haftada daha doğrusu biz bu programı kaydederken ki haftada da SEC, Amerika'nın SPK'sı diyebiliriz
doğru
herhalde.
Doğru.
Çok ilginç, çok ciddi ve önemli hamleler yaptı. Hı hı. Binance ve Coinbase borsasına menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.
Evet.
Şimdi burada birçok tabii kripto para, tokenlar, coinler listelendi. Hı hı. Şu yatırım sözleşmesidir. Bunları trade ettiremezsin dedi.
Evet.
Ettirmemelisin dedi. Hı hı. Tabii mahkemeye taşındı. SEC'nin bir yaptırım gücü yok. Hı hı. Mahkeme karar verecek. Ama mahkemeye verdi. Bu tokenlar mesela sizin de borsanızda var. Tabii biz Türkiye'deyiz ama sizin bu davalarla ilgili fikriniz nedir? Hı hı. Menkul kıymet midir? Yatırım sözleşmesi midir? Tabii siz finansın da biraz içinde olduğunuz için mesela muhtemelen benden çok daha fazla içindesiniz. Yani ben geleneksel finans tarafını çok fazla bilen biri değilim. Hı-hı. Ama hı-hı, şimdi biz işimiz haber olduğu için yatırım sözleşmesi mi yazalım? Menkul kıymet mi yazalım? Mesela bizim Çağan Tansel hocamız var. Hı-hı. O buraya geldi, podcastler yaptı. Avukat zaten kendisi anlattı bize yatırım sözleşmesi deyin diyor ama şu anlamda şunu sormak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bir bu anlamda bir kripto para borsası diyeyim ama bir fintech firması olarak buna nasıl bakıyorsunuz? Ne hissettiniz davaları gördüğünüzde?
Davalar tabii endişe verici. Yani genel olarak sektörün gidişatı için endişe verici. Ancak ben onu biraz da bu son yaşanan gelişmeleri bir miktarda SEC zaten çok bir süredir kripto friendly olmadığını gösterdi. Evet. Yani yapmış olduğu açıklamalarla olsun, işte en son yapmış açmış olduğu davalarla olsun biraz o noktada desteklemediğini, hatta çok daha böyle şüpheci yaklaştığını zaten biliyoruz. Bir noktada ben açıkçası belki ufak komplo teorisi gibi olacak ama Amerika'nın bir yandan da bu piyasadaki para dolaşımı ve kripto sektörü artık hani tamamen fiat currency'lerden, yani bildiğimiz normal işte US dolarından işte farklı bir yere gittiği için artık dolar vesaire gibi bir nokta değil. Ve hani Amerika bugüne kadar ne yaptı? Aslında rezerv para gücü olarak, dolar gücü olarak bütün ekosistemi dizayn etti. Yani dünya ekonomisini dizayn eden bir noktada. Ama kripto dünyası biraz farklı bir noktaya evriliyor. Şu an artık orada bir dolar bağımlılığı %100 yok. Bir yandan Çin tarafından, Hong Kong tarafından gelen bir takım hamleler, hareketler var. Yani biraz aslında kripto sektöründe de bir güç savaşı var gibi geliyor bana arkadan. Ben biraz öyle de şey yapıyorum, yorumluyorum konuyu. Komplo teorisi dediğim yer de birazcık orası. Yani hani böyle tam kripto sektörü de biliyorsunuz belli döngüler yaşıyoruz. Aslında şu dönemlerde işte Haziran ayı vesaire Fed artık hani faiz arttırımını durduracak söylentileri başladı. Evet. İşte en son mesela Amerika'nın bir borç tavanı krizi vardı. Burada piyasa bir aşağı çekildi. Orası tam böyle bir tatlıya bağlandı dendi. İşte Fed artık yavaş yavaş resesyondan da birazcık çekinildiği için faiz arttırımları duracak, daha böyle olumlu bir hava esecek dendi. Tam böyle kripto piyasası da sanki biraz böyle yönünü yukarıya doğru çevirmeye başlamıştı. Bir pozitif hava esmeye başlamıştı. O noktada gelmesi hani bu hareketlerin biraz manidar. Yani
üst üste iki gün.
Evet, iki gün üst üste böyle bir şey yapılması ve bu bana biraz da şey yapıyor. Hani Amerika bir yandan da hani burada da ben varım. Hani burada da ben oyunu dizayn ederim. Yani ben hala aslında bakarsanız burada bu piyasa üzerinde de ben hakim güç olmaya çalışıyorum mesajı da veriyor bence bir yandan. Çünkü hani haklı da bir yandan, çünkü alışık olduğu bir durum da değil. Hani bugüne kadar hep kendi rezerv para birimiyle dünyayı şekillendirdiği, dizayn ettiği için şu an buradaki gelişmeler biraz kendi kontrolünün dışına çıktığında verilmiş olan bir tepki gibi de olabilir bu arada. Onu da ben hani bir şey olarak, hani bir böyle başlık, alt başlık olarak koymak isterim. Ama hani yine konunun bir şeyine gelirsek, hani dava açıldı, işte menkul kıymetlendi vesaire falan. Ben bir kere şunu düşünüyorum, şuna inanıyorum. Şimdi geleneksel finans dünyasında işte yine Türkiye'den örnek vereyim. Merkez Bankası, BDDK, SPK. İşte SPK ne yapar? Hisse senedi, aracılık hizmetleri vesaire bu tarafları denetler. BDDK bankacılık kanunu koyar. Merkez Bankası ödeme sistemleri, işte e-para şirketleri bunları denetler. Bunlara kanunlar, kurallar koyar. Kriptonun bunların içerisine girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün biz nasıl mesela sektörün 10 yıl öncesine gidersek, Türkiye için konuşuyorum. Fintechler vardı Türkiye'de de. Yavaş yavaş yeni gelmeye başlamıştı fintechlerde. Ve o zaman herhangi bir regülasyon vesaire bir şey yoktu. Bankalar vardı o zaman, işte finansal hizmetler veren. Fintechler bize yeni bir kavramdı. Şimdi fintechler geldiği zaman aslında bakarsanız en başta bir BDDK, hani Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu o alana hükmetmeye ve oradaki kanunları, düzenlemeleri yapmaya başladı. Ancak sonrasında ayrıştı. Yani burası artık ayrı bir sektör oldu, ayrı bir ekosistem oldu. İşte dediğim gibi e-para şirketleri, ödeme şirketleri vesaire ayrı bir lisanslama, ayrı bir Merkez Bankası'nın güdümüne giden bir süreç yaşandı orada. Dolayısıyla şimdi burada kripto dediğimiz zaman hani mevcut regülatörler, mevcut regülasyonlarla mı buna bakalım, yoksa apayrı buranın dinamiklerine özel yeni bir şey mi çıkartalım dediğimiz noktada bence tamamen ayrışması lazım. Bunu ayrıştırabilirsek zaten hani hem Türkiye'de hem globalde SEC'nin zaten çok büyük ihtimalle bu piyasayla, bu sektörle alakalı bir söz hakkı olmayacak. Belki ayrı bir kurum olacak, ayrı bir sektör olacak ve oranın dinamiklerini anlayan bir kurum ya da kanun koyucular olacak. Ve biz burada hani bu acaba menkul kıymet mi, değil mi vesaire gibi bir şeyi belki de hiç tartışmayacağız, hiç konuşmayacağız. Çünkü kripto varlıklar ayrı varlıklardır, ayrı düzenlemeleri vardır diyeceğiz ve onun ayrı kanunları, kaidelerine uygun bir şekilde hizmet veren herkes de hani burada sulh içerisinde hizmetini verebiliyor olacak. Ben bunu biraz da şey gibi görüyorum. Bizim sektör şu an çok fazla belirsizlik ve güvensizlik yaşıyor. Belirsizlikler her ortamda, her platformda ve her parti tarafından manipüle edilebiliyor. Bu da biraz belirsizliklerin manipülasyonu gibi bir yandan da. Çünkü hani dediğiniz gibi SEC'nin bir karar veya işte bir hükmü yok. Sadece diyor ki bence diyor, bunlar diyor menkul kıymetler diyor ve sen buna aykırı bir hareket yapıyorsun. Ben seni mahkemeye veriyorum diyor. Ama yarın öbür gün mahkeme belki diyecek ki hayır, öyle bir şey yok diyecek. Evet. İşte bir Ripple şeyi var biliyorsunuz, davası var, yıllardır devam ediyor. Yani o hani dava açtım mahkemeye verdim konusu da öyle illaki kötü sonuçlandı ya da olumlu olumsuz oldu diye bir şey yok. Yıllarca sürebiliyor. Bu da böyle bir şey. Bence öyle ama hani sence neye göre, sen neye göre değerlendirdin?
Bunlar
yani
sizce böyle birkaç ayda sonuçlanabilir mi?
Sanmıyorum.
Daha yani yine repo
sanmıyorum. Büyük ihtimalle çok hani uzun süreçte olacak. Çünkü Coinbase'de Binance tarafı da hani haber düştüğü gibi hemen arkasından zaten hani karşı açıklamalarını yayınladılar. Yani biz tamamen işte kullanıcı güvenliğini ön planda tutarak işlem yapıyoruz. Bu davaları hani kabul etmiyoruz ve bununla alakalı da aslında gerekli savunmalarımızı çok ciddi bir şekilde yapacağız diye açıklamalarını da yaptılar. O yüzden çok kısa sürede sonuçlanacağını düşünmüyorum. Bu arada yani hani belki şey yapmışsınızdır, görmüşsünüzdür. Bizim sektörde çok bu videolar döndü. SEC'nin başkanı Gensler'in daha önce hani komisyon karşısında yaptığı açıklamalar, hani menkul kıymetle alakalı sorulan sorular, veremediği cevaplar, aslında hani orada da bir kafa karışıklığı var. Yani tam olarak hani orada da çok net bir şekilde bu menkul kıymetleri değildir gibi bir durumda olmadığı için hani SEC'nin de Gensler'in de aslında kafası karışık. Biraz manipülasyon. Dediğim gibi biraz böyle bir biz buradayız şeyi, hani mesajı.
Politik hedefleri olduğu söyleniyor.
Olabilir.
Kişisel.
Olabilir. Bunlar yani, olabilir. Çünkü hani dediğiniz gibi az önce çok güzel örnek verdiniz aslında. Yani biz aslında ekonomik okuryazarlığı konuşuyorduk hani böyle bir finansal piyasada, ama bir yandan siyaset bilimci de olacağız neredeyse. Çünkü kim neyi destekliyor, kim neyi desteklemiyor, artık hani bunları da çok böyle yakından takip etmeye başladık. Dediğiniz gibi arka tarafta politik bazı hesaplar da olabilir. Ama günün sonunda bir resmi bir devlet kurumu tarafından dava açılmış olması, hele ki yani en büyük, en majör iki tane hani borsaya, çok ciddi bir tedirginlik yaratıyor tabii ki hani ekosistemde ve sektörde. Yani tabiri caizse hani Coinbase'e, Binance'e bunu yapan bize ne yapmaz gibi bir durum var. Yani hem bu hizmeti veren tarafta, hem hizmeti veren şirketler tarafında, kurumlar tarafında, hem de kullanıcı tarafında. Kullanıcı da SEC şimdi dava açtıysa, burada bir sorun sıkıntı gördüyse, acaba burada ne dönüyor diye tabii ki kafalar karışıyor. Manipüle ediliyor yani insanlar bir şekilde.
Şimdi biraz önce mesela ayrı bir kripto paraların ayrı şekilde regüle edilebileceğinden, ayrı kanunlar getirilebileceğinden, kurallar getirilebileceğinden bahsettiniz. Çok kısa bir cevap rica edeceğim.
Tabii.
Çünkü bu çok geniş bir konu. Muhtemelen anlatsanız bitmez. Ama bugün mesela dün şöyle bir ismini vermeyeyim. Bir kripto paranın arkasındaki şirket bir açıklama yaptı. Dedi ki bu SEC'nin menkul kıymet statüsüne soktuğu kripto paralardan, tokenlardan biriydi. Şirket şunu dedi. Biz dedi Amerika'daki operasyonlarımızı yavaş yavaş durduracağız.
Evet.
Biraz daha dışarıda, Amerika dışındaki ülkelerde faaliyet göstereceğiz. Zaten SEC Amerika'ya bakıyor. Bu yüzden bize çok bir zararı olacağını düşünmüyoruz dedi bu şirket.
Hı hı.
Bu token'ın da ihracından sorumlu olan şirket. Metaverse, oyun, o tür şeylere bakan bir şirket.
Gördüm açıklamayı.
Evet, yani şimdi Hong Kong'da merkezli bir şirket. Hong Kong'da biliyorsunuz, siz de söylediniz zaten, direkt olarak gelin bize gelin demeye başladı.
Evet.
Bu anlamda ne düşünüyorsunuz? Yani Amerika bir şey koyar, kural koyar. Adam Hong Konglu zaten. Uzak Doğu tarafı biraz daha bu şeyleri daha çok seviyor.
Evet.
Metaverse, oyun. Mesela Türkiye başka şeyleri sevebilir. Dediğiniz gibi altın, dijital dolar belki bu taraflarda. Yani bu anlamda bu kural koyuculuğu da küresel çapta kontrol edecek bir mekanizma da yok aslında.
Yok, doğru. Şöyle söyleyeyim aslında. Bizim mesela Amerika ve dünyanın geri kalanı dediğimiz zaman, hani nüfus ve işte kripto adaptasyonu olarak baktığımızda, hani Amerika aslında bir şekilde kendini bu sektörün dışında tutar. Amerika vatandaşlarını da bir şekilde kanun koydukları için bu sektörün dışında tutarsa, ya sektör inanılmaz bir şey kaybetmez açıkçası. Çünkü yani dünya nüfusu hakikaten hani çok fazla ve bu sektörle, bu teknolojiyle tanışmayan daha çok fazla insan var. Ve yarın öbür gün aslında bu birazcık da bu alanda hizmet veren şirketlerin merkezlerini Amerika dışında konumlandırmasını, aynı sizin verdiğiniz örnek gibi bu işi aslında regüle eden ve bu konuyla alakalı belli kuralları olan ülkelerde bu şirketlerin aslında bakarsanız büyümesini, gelişmesini yol açar. Ama bu şirketler globalde yine global kullanıcılara hizmet de verebilir. Bunun önünde bir engel yok şu an. Hani bunu dediğiniz gibi küresel olarak dengeleyecek veya düzenleyecek bir şey de yok.
Hayır, şu açıdan sordum. Yani sen şimdi bunu regüle ettin. Hani siz diyorsunuz ki mesela Amerikalı için de Amerika bu yasağı getirebilir.
Evet.
Amerikalı da şimdi gidip internet üzerinden bilmiyorum yani Tor olur, VPN
her
olur,
şey
bir
şey
olur.
Bu arada yani
gidip
aynen öyle.
Sen Hong Kong'daki bir şirkete başka biri üzerinden, başka bir türlü ya da KYC istemeyen bir şirket, onlar da var. Belki daha da artacak sayıları.
Evet,
orada bir piyasa oluşacak. Biz KYC istemiyoruz, bize gelin,
gelin
diyen belki şirketler Afrika'dan çıkabilir, Asya'dan, bilemiyorum
doğru.
Şimdi. Hani bunu doğru yapıyorlar anlamında söylemiyorum. Tabii o işin güvenlik şeyi ayrı ama insanlar gidip oradan da alabilirler bu kripto paraları.
Alabilirler. Aynen öyle. Yani
ya DeFi dediğimiz şey bu aslında.
Bu, tabii canım, yani hani merkeziyetsizlikten uzaklaştırmak işte. Zaten hani merkeziyetsiz finans ve merkeziyetsizliğe doğru gittikçe aslında daha böyle merkezi ve otoriter bir şekilde baskılanmaya çalışılıyor şu an. Hani Amerika'daki şey, gördüğümüz tablo bu aslında bakarsanız. Yani uzun vadede bence bu, hani ne dediğim gibi, kripto ekosisteminin gelişimiyle alakalı çok inanılmaz şey yapar. Çünkü dediğim gibi bunu regüle eden, lisansını yapan farklı ülkeler oldukça, farklı ekosistemler oldukça, güvenilir şirketler oldukça, bu işi marka olarak yapan şirketler oldukça bence hani bu, hani belki Amerika'ya o sermayenin gitmesini engelleyecek bir, Amerika'ya aslında zarar verebilecek bir noktaya da gidebilir. Bu noktada tabii hani nasıl bir düşünce var, nasıl bir politika, strateji var arkasında bilemiyoruz.
Bu arada yani biraz önce dediğim gibi o kongre toplantılarında, o oturumlarda hani millet birbirini yiyor derken tabii, ben aslında onu kastettim. Yani sizin bu söylediğinizi düşünen Amerikalı kongre üyeleri de var.
Tabii ki.
Yani buraya bir para geliyordu. Artık gelmeyecek sizin yüzünüzden diyor. Yani bunu regüle edemiyorsun. Sen FTX'i kontrol edememişsin. Adam milyar dolarlarla gitmiş diyorlar.
Tabii.
Sen bunu, çünkü Çin biliyorsunuz madenciliği yasakladı. Neredeyse hepsi Amerika'ya gitti.
Hepsi
Amerika
geçti.
Oradan çok büyük vergiler alıyor, çok
doğru,
büyük paralar kazanıyor.
Doğru. Yani şöyle bir şey var mesela, bu aslında ileride, hani belki şu anda da aslında öyle ama bundan belki 3-5 sene sonra bu ekosistem ve endüstri daha da böyle olgunlaştığı zaman ülkelerin majör gelir kalemlerinden biri de olabilir kripto ekosistemi.
Tabii.
O ülkede izin verdiği şirketler, kurulan şirketler, o şirketler üzerinden alınan vergiler vesaire. Mesela Türkiye'yi düşünelim. Türkiye'de mesela bu anlamda bence çok ciddi bir fırsat barındırıyor. Hı. Keşke biz de mesela hani regüle edebilsek, layıkıyla bu işi yapabilsek ve aslında o... Tabii. Yer arayan, yani kendisine yer arayan sermayeyi bir şekilde buraya çekebilsek ve burada hani bir takım yabancı sermayeler gelse, kurulsa, hizmet verilse vesaire, işi de kuralına uygun bir şekilde yapıp ülkeye de fayda sağlayacak şekilde regüle ettikten sonra keşke olsa. Bugün mesela biz Türkiye olarak ne yapıyoruz? Her yıl mesela 3-4 aylık turizm sezonunu dört gözle bekliyoruz. Çünkü bizim majör gelir kapılarımızdan, gelir kalemlerimizden bir tanesi. Bunu da neden mesela hani burada şey yapmayalım, bir gelir kalemi olarak kendimiz şekillendirip buraya o sermayeyi neden çekmeyelim? Ki mesela Türkiye'nin bu noktada bence çok ciddi şey potansiyeli de var. Hem bir kullanıcı potansiyeli var, hem de teknik potansiyelimiz, teknik insan kaynağı potansiyelimiz de çok yüksek burada. Yani şu an mesela blockchain teknolojisiyle alakalı Ar-Ge yapan, işte yazılım geliştiren, sistem kuran, platform geliştiren bir sürü Türk mühendisimiz de var bizim. Ve hani bize aslında hani çift yönlü bir potansiyel. Yani hem kullanıcı bazı var, senin ürettiğin aslında ürünü tüketebilecek, platformu kullanabilecek bir kullanıcı potansiyeli var. Hem de senin ciddi bir ürün geliştirme kabiliyetin ve potansiyelin var burada. Bir de bunun yanına regülasyon, kurallar, kaideler, güven ortamını tahsis edebilirsek, hem Türkiye'den çıkan, Türkiye'de doğan şirketler için, hem de yurt dışında bu işi ya nerede yapayım ben bunu regüle bir şekilde diyen şirketler için güzel bir nokta olabilir. Bugün dünyada küresel ölçekte bunun örneklerini de görüyoruz. Mesela Malta, Dubai gibi belli aslında ülkelerde yapılamayan faaliyetleri düzgün bir şekilde kural kaideye lisanslara oturtmuş ülkeler aslında cazibe merkezi olabiliyor
yani
pek çok konuda.
Benim o konuda içim çok acıyor açıkçası. Çünkü gerçekten bir ordinarius profesör olmanıza gerek yok. Yani
kesinlikle,
biz bunu 3 sene önce bile arkadaşlarımızla kripto topluluğu içinde oturup konuşurken bakın diyorduk. Yani aynı anlattıklarınızı söylüyorduk.
Değil
bizde
mi?
Nüfus var.
Evet.
Coğrafyamız dünyanın ortasında.
Aynen.
Yani Dubai'ye giden adam
buradan geçiyor,
burada
gidiyor.
Burada duruyor, aktarma yapıyor. Hong Kong'a giden adam.
Aynen.
İlk önce yani her şey burada. Biz Dubai'den, Hong Kong'dan, işte Malta'dan çok önce aslında yapabilirdik bu regülasyon işlerini. Ama maalesef biraz geç kaldık. Ama dediğiniz gibi bitmiş değil her şey.
Değil.
Bence
değil.
Geç kaldık. Mesela Ataşehir'de karşı tarafta finans merkezi var değil,
evet,
mi? Ataşehir'de miydi orası?
Ataşehir'de, evet, doğru.
Yani mesela orada bir küçük de olsa, o kadar belki büyük olmasa da bir
neden
kripto
olmasın
merkezi olabilirdi ve bütün dünyaya bunu yapabilirdik gibi geliyor bana.
Çok ufak bir parantez açıp hemen kapatayım regülasyonla alakalı. Şimdi biz birazcık da burada Avrupa Birliği'ni de takip eden de bir yapımız var genel
tabii,
regülasyonla tabii, alakalı olarak. Avrupa Birliği Parlamentosu'nda en son mesela kripto düzenlemeleriyle alakalı MiCA diye bir kanun tasarısı onaylandı aslında.
Evet.
Birkaç yıl içerisinde de aktif bir şekilde muhtemelen uygulanmaya da başlayacak. Yani fiili olarak hayata da geçmeye başlayacak. Biz burada bu zaten birazcık da o MiCA modelinin onaylanmasını ve finalize edilmesini de biraz bekliyorduk. Bekler pozisyondaydık.
Evet.
Şimdi aslında bizim elimizde referans alabileceğimiz ve hızlıca alıp adapte olabileceğimiz bir taslak, bir metin de var. Biz bunu alıp mesela hani onaylanmış bir yasayı üzerine kendimize uygun işte düzenlemeleri yaparak, ufak tefek dokunuşları yaparak aslında Türkiye'de de hızlı bir şekilde yürürlüğe getirebiliriz. En azından onaylatabiliriz ve buna göre de aslında ekosistemi yavaş yavaş hani Biz bu yasayı uygulayacağız, bu lisans modeline göre ilerleyeceğiz. Siz de kendinizi buna göre ayarlayın deyip artık hani hem bu hizmeti veren şirketlere hem de kullanıcılara çift yönlü bu mesajı vermeye başlayabiliriz. Aslında dediğiniz gibi hem çok geç kalmadık hem de aslında çok da güzel bir noktadayız bence Tabii. bu anlamda. İnşallah hızlı bir şekilde adapte olabiliriz diye düşünüyorum.
Son olarak şunu sorayım size. Tabii yani bu programlarda aslında sormadan da edemeyiz bunları ama Bitcoin hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Mesela kripto diyen var. Bitcoin hayır. Sadece Bitcoin herkese yeter diyen var.
Evet.
CBDC'ler çok önemli diyen var. Bir taraf diyor ki CBDC'ler hayır. Kontrol mekanizmasını daha da sıkılaştırmak için insanı. Çünkü Çin'de mesela en son bir otobüste görmüştüm galiba. Eğer sosyal skor puanınız, sosyal evet. puanınız düşükse bizdeki akbil bastığınızda hani bakiye kalmadı diyor ya basıyor bütün otobüsü anons ediyor sizi.
Orada da öyle bir sistem
orada
var.
Orada da öyle resminizi gösteriyorlarmış. Yani hadi bizim akbil işi biraz daha komik oluyor zaten de böyle herkes size böyle bir şey aynen, suç aynen. işlemişsiniz gibi bakıyor. Ama yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Bitcoin, CBDC anlamında özellikle.
Şimdi orada bence şöyle bir şey var. Bu sektörde bir sürü belirsizlik var, bir sürü soru işareti var. Ama bence sektörde olan ya da sektör dışında olan hemen hemen herkesin etrafında birleştiği bence temel bir şey var. Bitcoin bu işin aslında dışında. Yani Tabii. çünkü Bitcoin bu işin nasıl söyleyeyim temel teknolojisi ve aslında yazılımsal olarak da bu işe ön ayak olan, bu işi başlatan, bu sektörü başlatan bir Tabii. altyapı. Dolayısıyla şimdi mesela şey konusu olmuyor hiçbir zaman. Acaba Bitcoin menkul kıymet mi vesaire. O çünkü bir teknoloji olarak aslında genel geçer bir şekilde kabul edildi. Ve dünya üzerinde de bence kabul edilebilirliği olarak baktığımızda kredibilitesi yüksek. Güven endeksi yüksek yani Bitcoin'in. Ve hani zaten şeye de baktığımız zaman piyasayı takip eden bugün sadece işte burayı bir finansal piyasa, kripto alsat olarak gören birisi bile önce biz neye bakıyoruz? Bitcoin fiyatına bakıyoruz. Bütün piyasayı o belirliyor çünkü. Çünkü önce para oraya geliyor, alıcı oraya geliyor, ilgi oraya geliyor. Sonra oradan bir şekilde bu para dağılıyor. Ve şu anda da arzı kısıtlı olan da bir üründen bahsediyoruz. Enflasyonist bir ürün değil. Zaten işte belli halving döngülerinde gidiyor. Belli bir yerde zaten dolaşımı hani dolaşımdaki arzı zaten bir yerde sabitlenecek.
Program belli.
Belli. Yani sağında solunda böyle birinin manipüle ettiği ya da böyle bir güvensizlik oluşturan bir durum söz konusu değil. Hani yıllardır da bu şekilde devam ediyor hayatına. O yüzden Bitcoin hani bu sektörün bence olmazsa olmazı zaten her zaman da olacak ve Bitcoin'in üzerine zaten şu an hani başka işte yeni yeni NFT projeleri vesaireler gibi şeyler de yapılmaya evet. başlandı. Ethereum üzerinde yapılıyordu bunlar daha önce. Şimdi Bitcoin üzerinde de yapılmaya başlandı. Ama Bitcoin bir varlık deposu. Yani o artık hani herkes tarafından bence kabul edilen ve bir şekilde piyasa döndüğü sürece Bitcoin de bu piyasayla beraber hareket edecek hatta yön verecek bir varlık diye bence onu bir kenara koymak lazım. Bunun dışında CBDC'lere baktığımızda da bence CBDC'ler biraz yine merkez bankalarının bu kripto tarafındaki kendi kontrollerinin dışına çıkan aslında parayı, dolaşımdaki parayı yine kontrol etmesiyle alakalı bir refleks diye düşünüyorum. Etkiye tepki olarak aslında bakarsanız hızlandırılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii yani CBDC'ler olarak baktığınızda bugün rezerv para yine dolar üzerinden gidersek bir maliyeti var değil mi? Para basıyoruz, parayı dolaştırıyoruz, bir şey yapıyoruz. CBDC'ye geçtiğimiz zaman aslında rezerv para olarak yine rezerv para olarak kullanabilirsin onu. Ve dolaşımda, ticarette ben bunu kullanıyorum artık diyebilirsin. Tüm bunu merkez bankaları kabul ettiği zaman zaten tamam işte doları artık hani kağıt parayı bıraktık.
Tabii.
CBDC'ye geçtik diyebiliriz hani baktığınızda. Dolayısıyla bunun birkaç tane şeyi var. Bir, buradaki bu dijital para bir şekilde CBDC'ler üzerinden de dönsün. Çünkü şu an mesela hani baktığınızda siz bu blockchain ortamında bir kripto varlığa bir şey dönüştürmek istediğiniz zaman yine aslında bizim geleneksel para birimlerine muhtacız. Onu tabii önce tabii. bir içeriye sokacağız, tokenize edeceğiz, sonrasında oradan bir şeyler yapacağız. Ama CBDC dediğimiz zaten kendi kendine tokenize olmuş bir varlık. Doğru. Direkt olarak bu ekosistemin içerisine dahil olabilir. Blockchain ekosisteminin içerisinde yeni bir varlık olarak Bitcoin alabildiğimiz, satabildiğimiz ya da başka varlıklar alıp satabildiğimiz bir şey olarak da yine bizim hayatımıza çıkabilir. Kendi ayrı dolaşımlarını, kendi ticari dolaşımlarını yapabildikleri merkez bankalarının kendi arasında bugün mesela Swift kullanıyoruz işte uluslararası evet. para transferinde. Blockchain ve işte bizim kripto varlık transferleri buna alternatif olarak çıkıyor. Swift'te 2 gün para transferi bekliyorsunuz. Evet. İşte blockchain'de yani saniyeler içerisinde para gönderiyorsunuz. Yine merkez bankaları kendi aralarında CBDC üzerinde farklı bir mesajlaşma platformu da oluşturabilirler. Aslında blockchain'in içerisine de kendilerini bir şekilde adapte edebilirler. Dolayısıyla CBDC konuşuyor olmamız bence ne olursa olsun bu sektör için güzel bir şey. Yani çünkü artık bir tokenizasyon, o paranın dijitalleşmesi ve bu ekosistemde bu paranın dönmesiyle alakalı bir şey var. Bir gidişat var, bir burada furya var artık, bir trend var. Ama bir yandan da dediğim gibi bu CBDC'yi nasıl kullanacakları merkez bankalarının, hükümetlerin, devletlerin bizim için yine aslına bakarsanız bir soru işareti. Çünkü blockchain'e alternatif bir dolaşım sistemi olarak da, yani bir dijital para dolaşım sistemi olarak da koyabilirler. Öyle bir yapılanmaya da gidebilirler. Bu sefer iki ekosistem arasında çekişmeler, birbiri arasında acaba o paraları nasıl transfer edeceğiz gibi durumlar ortaya çıkabilir. Ama ben günün sonunda baktığımda dijitalleşmeye doğru giden yolda olumlu olarak görüyorum. Şeyler açısından, merkez bankaları, devletler açısından baktığınızda maliyet odaklı da bir hareket. Yani sonuçta kağıt basma maliyeti, onu gönderme, işte taşıma, transfer etme maliyetlerinden kurtuluyorsunuz bir yandan. Ve hani bizim bu önümüzdeki 3-5 yıllık, 5-10 yıllık belki bu adaptasyon serüvenine de bence ciddi katkıda bulunacak bir şey. Çünkü bunu yaptıkları zaman bir nevi aslında meşrulaştırmış oluyoruz artık biz dijital parayı ve dijital paranın dolaşımını. O yüzden bununla beraber zaten regülasyonda, güven endekste vesaire hepsi bunu takip edecektir diye düşünüyorum. Günün sonunda ben olumlu görüyorum, olumlu karşılıyorum. Umarım hani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek kalmaz. Var olan blockchain ekosistemi üzerinde aslında bu paraları bir şekilde entegre ederiz ve birbiri arasında dolaşım sağlarız. Öyle olursa tadından da yenmez bir durum ortaya çıkabilir.
Evet, hayır minvalinde kısa bir cevap rica edeyim. Ülkelerin Bitcoin alacağını merkez bankalarında, kasalarında tırnak içinde tabii tutacağını düşünüyor musunuz bugün?
Yapanlar var. Bence olmayacak iş değil. Yani yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Yani çünkü bu bir finansal pozisyon almaksa, bir şeyleri riskini hedge etmekse, Bitcoin'de şu an hani dediğim gibi bir varlık olarak kabul edildiği için hani genel ekosistemde koyulabilir, olabilir, neden olmasın. Bunu yapan şirketler de var, ülkeler de var
tabii.
Şu an.
Konuşurken biraz önce 5-10 yıl dediniz ama yani onu nasıl diyeyim, öyle mi çıktı yoksa gerçekten hani bir 5-10 yıllık bir süreç mi düşünüyorsunuz adaptasyon için, yoksa mesela bir 20 yıl mı 30 yıl sürer mi diyorsunuz?
Aslına bakarsanız teknoloji sürekli şey yaptığı için, sürekli gelişmeye de devam ettiği için o 5-10 yıl hani belki uzun vade diyeyim ona, yani orta vade uzun vade tanımı için söyleyeyim. 5 yıl 10 yıl diye böyle direkt olarak hani şey olarak hani
çünkü 5 yıl sonra da ne olacağı hiç belli olmaz yani.
Çünkü mesela bundan atıyorum 2 yıl önce biz şey konuşmuyorduk, mesela Metaverse konuşmuyorduk. Şimdi Metaverse konuşuyoruz. Web3 geldi, onu konuşuyoruz. İşte AR'lar VR'lar konuşuyoruz. AI konuşuyoruz. Dolayısıyla teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yani teknolojinin geliştiği ölçüde bir adaptasyon şeyi olacak, ihtiyacı olacak. Ama teknolojinin geliştiği kadar hızlı adapte olamıyoruz.
Evet.
Orada bir şey var, geriden takip etme var. İşte diyorum ya hani hep adaptör platformlar gerekecek. İşte insanları buraya anlatacak, insanları buraya bir şekilde kolay angajman yapacak platformlara ihtiyaç duyacağız diye. Oralarda hep şey olacak. Hep böyle bu aradaki o boşluğu, gap'i kapatmak için bizler çalışmaya devam edeceğiz diye düşünebiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Yine aslında uzadı ama keyifli bir sohbet
keyifli oldu.
Gerçekten bu tür konulara girip bu kadar uzun, belki günlerce konuşulan, tartışılan konulara girip bu kadar kısa sürede sizin de yani çok yalın, çok şey bir Türkçeniz var.
Çok
direkt basit
ederim.
Şekilde eminim ki izleyenler de tabii bu anlamda basitçe sizin BlockEarner'ın şeyi gibi, aplikasyonu gibi basitçe öğrenmişlerdir, görmüşlerdir. Gerçekten yine çok güzel, biraz da ders gibi bir podcast oldu diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz
yeniden.
Rica ediyorum,
ben teşekkür ederim.
Evet, bir podcast'imizin daha sonuna geldik. Bitcoin ve ötesinde bugünkü konuğumuz BlockEarner Türkiye Operasyon Müdürü Emrah Karadere'ydi. Kendisiyle gerçekten kripto paraları konuştuk, Bitcoin'i konuştuk, Amerika'da ne oluyor, ne bitiyor, Hong Kong tarafına baktık. Hani bir ara aklıma şey de geldi, yani Suudi Arabistan Çin'den dijital yuanla petrol alacak, onu da mı sorsam dedim. Muhtemelen onunla da ilgili söyleyeceğiniz birçok şey vardır ama çok da oralara girmeye gerek yok. Onu belirtelim, çünkü orada da dijitalle birçok ödeme konuşuluyor. Aynen. Herkese çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bir sonraki podcast'te ve yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.